Ayrım 16. Bekçi kendini kendinde yankılaya yankılaya gitgide genişleyip her yere bulaşan bu garip korkunun ortasında dimdik durmasına karşın perişandı aslında. Henüz ne yapacağına karar verememişti. Ona öyle geliyordu ki şu kalabalığı biraz daha oyalayabilirse her şey düzelecekti. Belki o zamana kadar nal şakırtılarını döke saça muhtar da dönüp gelecekti köye. Bakacaktı ki köylüler zıvanadan çıktı çıkıyor, hemen dikilecekti karşılarına. Sonra tıpkı cennetin olduğunu dövdükleri gecedeki gibi sert sert bakarak ne istediklerini soracaktı. Köylüler ağızlarını açamayacaktı tabii. Sessizce dağılıp evlerine gideceklerdi. Oysa oradaydılar şimdi, erkekleriyle, aksakallı yaşlıları, kadınları ve sıpa göz çocuklarıyla oradaydılar. Üstelik aralarında gezinen sessizliğe bakılırsa hiç de dönüp gideceğe benzemiyorlardı. Hatta birkaç adım daha yürümüşlerdi belki, bekçi fark etmeden gizlice yaklaşıyorlardı. Kimse kıpırdamasın diye bağırdı. Hiç acımam vururum. Kalabalık korkuyla geriledi. Bekçi kendini tanıyamadı bir an. İçinde muhtar vardı, sanki o bağırmıştı. Güvercinin hamile olduğunu biliyor musun dedi biri. Ses gerideki kadınların arasından geliyordu. Bilmiyorum dedi bekçi. Bile öyleyse kızcağız hamile. Telaşlandı bekçi. Duruşunu hiç bozmadan yerinde sıçradı sanki ya da ellerini ayaklarını hareket ettirmeden bir sağa bir sola koştu. Mavzeri bir elinden ötekine devretti ve yorulup terledi. Sonra aynı noktada aynı biçimde durup öfkeyle cennetin oğluna baktı. Artık onu böyle herkesin ulaşabileceği bir yerde tutmanın sakıncalı olduğunu düşünüyordu. Yeğeninin hamile bırakıldığını öğrenen Rıza az sonra koşa koşa gelip tabancasını çekebilirdi gene. Üstelik bu kez kimse çıkıp engel olmazdı ona. Herkes yerden göğe kadar haklı olduğuna karar verirdi. Ola ki Rıza kendine hak veren köylülerin bakışlarına sırtını dayayarak cennetin oğlu diye biraz da Ramazan'ı öldüren atı kurşunlardı gözlerini belerte belerte. Ardından sessizce dükkanına dönerdi herhalde, tezgahın arkasına geçip rakının başına çökerdi. Bekçi kalabalığı gözden kaçırmamaya çalışarak muhtarlık odasının kapısına baktı gözücüyle. İlçeye giderken orayı kilitleyip anahtarı cebinde götürdüğü için bir kez daha öfkelendi muhtara, hatta içinden peş peşe sövdü. Kapının kilidini kırıp cennetin oğlunu oraya tıkmaktan başka çaresi yoktu. Ama bunu yaparken birinin çıkıp köylüleri tutması gerekiyordu. Fırsatı ganimet bilerek hep birlikte bayrak direğinin dibine saldırabilirlerdi. Geride duran çocuklardan herhangi biri bile başlatabilirdi bu saldırıyı. Küçücük bir çakıl fırlatsa tamamdı işte. Gerisi kendiliğinden gelir ve kalabalık salya saçan bir köpek sürüsü gibi ileriye atılırdı. Kaçamazdı da cennetin oğlu, bileklerindeki urganı çözmeye fırsat bulamadan kanlar içinde kalırdı. Gözlerini kısarak kalabalığı kuşkuyla süzdü bekçi. Şimdilik kıpırtısızdılar. Yüzlerine ya da ellerine konan sinekleri bile kovmuyorlardı. Soluk alıp vermekten de vazgeçmişlerdi sanki. İnanılmaz bir düşün, en karmaşık noktasına varmışlar da gördüklerinin etkisiyle akıllarını yitirmişler gibi. Gitgide cennetin oğlununkine benzeyen yüzleriyle sessizce bakıyorlardı. Gene de güvenemedi bu duruma bekçi. Kapının kilidini kırarken bir çift gözle namlunun ille de onlara dönük olması gerektiğini düşündü. Önce cennetin oğlunu çözüp mavzeri ona vermeyi geçirdi kafasından. Sonra caydı hemen. Deliyle işbirliği yapmak gibi bir densizliği nasıl düşünebildiğine şaştı. En iyisi köylülerden birini bulmak dedi içinden, ama kimi? Tek tek bakıyordu şimdi. Kendine güven verebilecek bir çift sakin göz arıyordu. Berberi gördü birden. Çocukların arasında dikilmiş, öfkeden ve korkudan uzak bir yüzle olup bitenleri seyrediyordu. Gel dedi bekçi, kır şu kilidi. Berber duraksamıştı. Herkes aynı anda dönüp yüzüne baksa yeniden kıpırdamayacaktı, belki donup kalacaktı. Sallanma hadi, bir taş al da kır şu kilidi. Berber gözlerinde ışıldayan cellat gözleriyle yavaş yavaş çıktı çocukların içinden. Uçuşan başörtülerini, titreşen sakalları, elleri, ayakları, şapkaları geçti sonra. Kaygıları, korkuları ve öfkeleri aştı. Yumruk iriliğinde bir taş bulup kapıya yürüdü. Bu işin önünde sonunda kendisine verileceğini çoktan biliyormuş gibi dizlerinin üstüne çöküp kilidi dövmeye başladı. Her vuruşta gözlerindeki ışıltı biraz daha artıyordu. Sonunda kilit seken bir tınlamayla yere düştü. Kalabalık uğuldadı bu sırada. Kopkoyu bir bulut halinde için için kıpırdadı. Bekçi Cennet'in oğlunu bayrak direğinden çözüp telaşla kapıya doğru sürükledi. Köylüler de urganın ucuna bağlıymış gibi birkaç adım ilerlemişti. Kimse yerinden kıpırdamasın diye haykırdı bekçi. Eşikte durmuş urganı ağır ağır asılıyordu. Cennet'in oğlu oltaya takılmış ölü bir balıktı sanki. Hiç karşı koymaksızın takır takır sürüklenip gidiyordu. Ona ayaklarının dibine kadar çeken bekçi, kapıyı dirseğiyle ittikten sonra menteşeler gıcırtıyla garneştiler. Ardından leş gibi bir koku yayıldı ortalığa. Muhtarlık odasına doğru ilerleyen ne varsa durakladı bir an. Yaşlılar, gençler, çocuklar, hatta çınardan dökülüp gelen serinlik, serinliği didikleyen kırlangıç sesleri ve bunca şeyi kucaklayan gökyüzü duraksadı. Bekçinin elindeki urgan yere düşerken Cennet'in oğlu hayretle başını kaldırıp baktı. Muhtar içerideydi. 37. Dükkandan çıkmış, henüz nerede olduğunu bilmediğim o sabahçı kahvesine doğru yürüyordum. Akşamdan bu yana ışıklarını seyrettiğim cadde, kendi sessizliğine bırakılmış ölü bir yılandı artık. Kepenkleri indirilmiş yüzlerce kapının, perdesi çekik pencerelerin ve karanlığa sarkan balkonların önünde öylece uzanıyordu. Kayıp bir kentten getirilmişti sanki yüzyıllar sonra. Her ne kadar buranın gürültüsüne alışmışsa da arada bir böyle susup geçmişi anımsıyordu. Bir bakıma bu ayrı düştüğü kentle hala ilişkisini sürdürmesiydi onun, hala gizli gizli orayı hayal edip özlemesiydi. Durdum birden. Kim bilir hangi sokağın yalnızlığına sapacakken durdum ve kendi kendime kayıp bir kentten getirilmiş cadde diye mırıldandım. Aklımca berber dükkanıyla cadde arasında bir bağ kurmaya çalışıyordum. Gördüğüm müşterilerin tuhaf davranışlarına, jilet almaya giden çırağın ortadan kayboluşuna ve berberin hala dönmeyişine bakılırsa olup bitenler bir rastlantı değildi. Bütün bunların caddenin geçmişiyle bir ilgisi vardı. Belki ben kayıp bir kentten getirilen o caddedeki berber dükkanında büyük bir anımsayışın parçalarına tanık olmuştum yalnızca. Çırağın hareketlerini izler, berberle konuşur, yüzü sabunlu adamın düşüşünü tartışır ya da aynanın üstündeki güvercin resmine bakarken hiç farkında olmadan o parçaların arasında dolaşıp durmuştum. Dükkandan çıkan herkesin kayboluşuna da boş yere şaşırmıştım tabii. Dönüp gelmelerini boş yere bekleyip boş yere meraklanmıştım. Ola ki cadde anımsayış anlarında burada değildi ya da olup bitenlerin hepsi berber dükkanıyla birlikte bir anımsayış anıydı da ona dalıp çıkmıştım ben. Daha bugün gördüğüm ve ayda bir beni tıraş ettiğini düşündüğüm berber, şimdi çırağıyla yan yana geçmişin derinliklerinde savruluyordu. Müşteriler de öyleydi kuşkusuz. Fırçalar, makaslar, parfüm şişeleri, şofben ve ayna da öyleydi. Uyuyup uyandıktan sonra gördüğü düşle yaşadığı gerçeği birbirine karıştırıp benimle tartışmaya girdiğine göre belki yüzü sabunlu adam ötekilerle aynı zamanda gelmemişti berber dükkanına. Her müşteri ayrı günlerin ya da saatlerin müşterisiydi. Ama berber caddenin anımsayışının içinde bir arada anımsıyordu onları. Belli bir sıraya sokup tek tek tıraş ediyordu. Dikildiğim sokağın başında neden olmasın diye geçirdim içimden. Sonra kafamda beliren binlerce kaygıyla yeniden yürümeye başladım. Karanlıkta başka bir sokakta saptım. Sokak bitince oradan da bir caddeye geçtim. Uzakta inleye inleye bidonları dolaşan yaşlı çöp kamyonu, yanında da eğilip doğrulan birkaç kişi vardı. Derken hiç beklemediğim bir anda, tam da ben yaklaşmak üzereyken kayboldular. Bu beni şaşırtmadı tabii. Geceleri sokakta dolaşan çöp kamyonlarının birer hayalet gemisine benzediklerini biliyordum. Karadüş Caddesi'ndeki apartmanın 3. katındaki evimden çoğu kez görürdüm onları. Elimdeki kalemi bırakıp pencereden saatlerce seyrederdim. Karanlıkta zıplarlardı sanki. Gürültüleri bir sokağa girerken, görüntüleri başka bir sokaktan çıkar gelirdi. Kamyonun kaybolduğu noktaya ulaştığımda ortalığı köy meydanındakine benzer bir koku kaplamıştı. Burnumun direğini kıran o kokunun içinden geçerken tıpkı o çöp kamyonları gibi belki bu gece ben de kaybolacağım diye düşündüm. Ya da çoktan kaybolmuştum. 38. Muhtarı ipin ucundan berber indirmişti. Onun incelmiş boynunu, göbeğine doğru sarkan dilini ve belermiş gözlerini görür görmez kapının önüne çöküp kalan bekçi hiç kıpırdamıyor, konuşmuyor, hatta yüzünü çevirip bakmaya bile cesaret edemiyordu. Sonunda kim aldıysa aldı onu ayak altından, kollarına girip bayrak direğinin yanına götürdüler. Bu sırada muhtar, berberin, Cıngıl Nuri'nin ve Reşit'in ayaklarının dibinde upuzun yatıyordu. Onun ne zamandan beri muhtarlık odasında olduğunu bilen yoktu. Çenesinin altına sıyrılmış boyun derisine, dışarı sarkan diline ve kütük gibi şişen bedenine bakılırsa, ipi boğazına takışının üstünden uzunca bir süre geçmiş olmalıydı. Ama bunu berberden başka kimse düşünmüyordu o anda. Herkes itişe kakışa içeri dolmuş, sessizce bakıyordu. Dışarıda kalan köylüler de kapıya, pencereye üşüşmüştü tabii. Tabii cennetin oğluna duydukları öfkeyi unutmuşlardı sanki. Kapının sağında hala bilekleri bağlı olarak oturmasına karşın hiç kimse onu görmüyordu. Gene de bekçi, köylüler muhtarı bir kilimin üstüne uzatıp götürdükten sonra cennetin oğlunu muhtarlık odasına sokup kapıyı kilitlemeyi ihmal etmemişti. Bunu yapması gerekir miydi bilmiyordu. Daha doğrusu ne yaptığının farkında bile değildi. Tıpkı bir uyur gezer gibi ayakları kendiliğinden bir yere sürüklüyordu onu. Elleri kendiliğinden hareket edip bedeni kendiliğinden eğiliyor ya da eğileceğim derken doğrularak başka bir yöne doğru kayıyordu. Sonunda bekçi köy meydanını acele acele geçiyor gördü kendini. Avlu kapılarını ve duvarları iki yanından akıyor gördü. Muhtarın evine geldiğinde bütün köylü oradaydı. Avluyu ağzına dek tıka basa doldurdukları gibi bazısı da komşu damların tepesine çıkmıştı. Köpekler bile gelmişti hatta. Dillerini titrete titrete kalabalığın içinde gezinip arada bir duraklayarak sessizliği dinliyorlardı. Ortalık pek de sessiz sayılmazdı gerçi. Avludaki uğultu muhtarın bedeninden yayılan kokuyla birlikte ince ince tüterken evden yeri göğü yıkan acı çığlıklar yükseliyordu. Muhtarın karısı içerideydi. Kocasını görmemesini söylemişlerse de inat edip bakmış, kocası yerine kurtçukların yuvalandığı mor bir et yığını ile karşılaşınca da hemen bayılmıştı. Yüzüne testiler dolusu su serpiyorlardı şimdi. Birbirine kenetlenen dişlerini tahta kaşıkların sapıyla açıp burnunun dibinde sarımsak eziyor ya da ıslak yanaklarını hafif hafif tokatlıyorlardı. Derken kendine gelip gözlerini açtı kadın. Ama imamın kocasını yıkamak istemediğini duyunca muhtar ikinci kez ölmüş gibi yeniden bayıldı. O sırada imam hala diretiyordu avluda. Kalabalığın ortasına dikilmiş, bağışlanmayı dileyen ılık bir sesle intihar eden kişinin asla yıkanamayacağını, dinin buna cevaz vermediğini söylüyordu. Ona göre Muhtarın yurdu cehennemdi artık. Sevabı ne denli çok olursa olsun, kendi canını kıydığı için oraya gitmekten kurtulamayacaktı. Öğleye doğru tabuta konulmuştu muhtar. O kocaman bedenini daracık yere sığdırabilmek hiç de kolay olmamıştı. Hala her şeyi duyup işitiyordu sanki. Bunca yıllık arayış, yönettiği köyden ayrılmamak için miydi? Diriler gibi direniyordu. Gene de bedeninden çok diliyle uğraşıldı. Göbeğine dek sarkan o upuzun kamış yaprağı bir türlü derlenip toparlanıp ağzının içine sokulamıyor. Tam işte oldu derken mor bir yılan gibi dışarı fırlıyordu. Kim ne yaparsa yapsın yararı yok. Sonunda muhtar galip çıktı bu didişmeden. Toprağa geride bıraktığı herkese dil çıkara çıkara gitti. Onun bu hali sonraki günlerde epeyce tartışıldı köyde. Türlü türlü hikayeler uyduruldu. Kimilerine göre hem yıkamayıp hem de cenaze namazını kıldırmadığı için imama dil çıkarmıştı muhtar, onunla düpedüz alay etmişti. Kimine göre ise bu iddia oldukça saçmaydı. Muhtar gider ayak böyle bir densizlik yapmazdı. O kadar tın tın kafalı değildi o. Ölse bile nasıl davranacağını bilirdi. İlle de dilini çıkarması gerektiğine karar vermişse bunun bir nedeni olmalıydı. Bu hiç anlaşılamayacaktı belki. Gene de bir neden aranacaksa muhtarın ilçede yaşadıklarında aranmalıydı. Bekçi de aynı şeyleri düşünüyordu o günlerde. Cennet'in oğlunu muhtarlık odasına kapattığını unutmuş. Gene gece gündüz dervişler gibi dolaşıyor, bir yandan da muhtarın sırrını çözmeye çalışıyordu. Ona göre muhtar dönse dönse Reşit'in atağı vurmak için deli divane olduğu sırada dönmüştü köye. Geceymiştir belki, muhtar hala kemik çıtırtılarıyla çınlayan köy meydanından atsız geçmiştir, parmaklarının ucuna basa basa. Kimseye görünmeden tıpkı bir kedi gibi muhtarlık odasına süzülmüştür. Kandili yakmamıştır tabii. Hatta döndüğü anlaşılmasın diye perdenin kıvrımlarına bile dokunmamıştır. Bir sigara yakmıştır sonra. Sonra bir sigara daha yakmıştır. Pencereye doğru kayan merakını dizginleyebilmek için. Gene de o gece boğazına ipi geçirmeden önce kendini tutamayıp pencereye yaklaşmış ve köye bakmıştır herhalde. İç çekmiştir. Derin derin. Kendini ölümün eşiğine dek sürükleyip getiren şeyleri düşünmüştür ardından da. Onlar neler olabilirdi bilemiyordu bekçi. Ola ki diyordu. Sonra muhtar hakarete uğradı ilçede. Devlet kapılarını yüzüne tek tek kapadı. Güveni susuz toprak gibi çatladı kapılar kapandıkça. İnancı mısır koçanı gibi ufalandı. Ama ilçedekiler görmediler onun içini. Günlerce eşiklerde beklettiler. Dediklerini dinlemedi, dinlediklerini anlamadılar. Derken bir gün dikilip durmasından usanıp içeri aldılar onu. Upuzun koridorlardan geçirerek köy genişliğindeki bir odaya soktular. Güvercin dediğinde ne senin dediler. Kuş mu? Yok yok dedi muhtar. Güvercin köyümüzün en güzel kızı. Dedi. Adamlar. Dur öyleyse sana o kızın devlet gözündeki yerini gösterelim. Kocaman raflardan kocaman kitaplar indirdiler. Sonra toza belenmiş defterler indirdiler ve sayfaları bir bir karıştırmaya başladılar. Baktılar ki güvercinin yerini bulmak aylar sürecek. Hemen koşup öteki görevlileri de çağırdılar. Sivri yüzlü yüzlerce adam ışıldayan gözlük camları parmak kalınlığında bir tozla kaplanana dek kitap karıştırdı. Sonra durup dinlenmeden defter devirdi. Hepsi bunca zahmete soktuğu için için için kızıyordu aslında muhtara. İkide bir gözlerini kaldırıp sertçe bakıyorlardı. Ama saatler alan bu çabanın daha büyük bir çabaya gitmemek için gösterildiğini düşündüklerinden yeniden işlerine dönüp sayfaları sabırla çevirmeyi sürdürüyorlardı. Sonunda güvercinin yerini buldular tabii. 3-4 kişi defteri kucaklayıp muhtarın önüne getirdi. Bak dediler işte. Muhtar baktı. Gördüğü şey güvercinin yokluğuna benzeyen küçücük belli belirsiz bir işaretti. Nota bile değildi hatta. Sayfayı dolduran binlerce tuhaf çizginin arasında pire gibi gözü daracık bir boşlukta herhalde o boşluğa kaybolup gitme korkusuyla bakı kalmıştı muhtar. Sonra toparlanmış ve devletin gözünde kendisinin ne kadar yer tuttuğunu anlamak için gözlerini sahaflarda gezdirmişti. Demek demişti şaşırarak, köyümüzün en güzel kızının devlet üzerindeki rolü bu. Adamlar kaşlarını çatmışlardı hemen. Güzel çirkin yok demişlerdi. Devlet insan mı ki güzeli çirkini ayırsın? Doğru diye düşünmüştü muhtar. Devlet insan mı ki? Sonra kollarından tutup dışarı atmışlardı onu. Sürükleye sürükleye kapının önüne getirilip kendi şaşırmışlığının ortasına eski püskü bir çuval gibi bırakıvermişlerdi. Kim zaman da belki bunları ben uyduruyorum diyordu bekçi. Belki olup bitenler işte böyle değildir. Muhtar yorgun bir atla ter içinde varmıştır kocaman kemerli pirinç halkalara. Demir kapıların gölgesine derin derin soluklanmıştır önce.